Ayrım 25.
Sayfa 238. 6. Aleksandros'un yerine geçen 2. Julius 1500-1513 sofuluğu açısından dikkate değmezdi. Fakat rezaletli durumlara öncülünden daha az fırsat verdi. Papalık alanını genişletme işlemini sürdürdü. Bir asker olarak Artamlıydı. Fakat Hristiyan kilisesinin başı olarak değil. Ardılı 10. Leon zamanında 1513-1521 başlayan reform Rönesans papalarının pagan politikasının doğal bir sonucuydu. İtalya'nın güney ucunu Napoli Krallığı işgal etmişti. Sicilya çoğu zaman bu bölgeyle bağdaşımdaydı, ittifak halindeydi. Napoli ve Sicilya İmparator 2. Friedrich'in topraklarına katılmıştı. Friedrich, İslam modeline uygun, aydınlanmış fakat despotik ve feodal soyluluğun güç kazanmasına izin vermeyen mutlak bir monarşi ortaya koymuştu. Onun ölümünden sonra 1250, Napoli ve Sicilya, yasa dışı oğlu Manfred'e verilmişti. Manfred, kiliseye karşı yatıştırılmaz bir düşmanlığı miras olarak almıştı. 1266 yılında Fransızlarca saf dışı bırakıldı. Napoli. Fransızlar kendilerini halka sevdiremediler ve sonunda toptan öldürüldüler. 1282. Bundan sonra Sicilya Krallığı Aragon Kralı 3. Peter'la onun kalıtçılarına geçti. Dipnot. Fransızlar 1282 yılı Paskalyasından bir gün önceki akşam duaları saatinde öldürülmeye başlandı. Deviniye bu nedenle Sicilya'nın akşam duaları denmiştir. Napoli'de İtalya'nın geçici olarak ayrılmasına yol açan değişik karmaşıklıklardan sonra her iki kent 1443'te edebi sanatların seçkin koruyucusu Büyük Alfonso'nun önderliğinde yeniden birleşti. 1495'ten sonra 3 Fransız kralı Napoli'yi ele geçirmeye çalıştı. Sonunda krallık Aragon kralı Ferdinand'da kaldı. 1502. 8. Charles, 12. Louis ve 1. François'ın hepsi Fransız kralıdır. Milano ve Napoli üzerinde hak savları, iddiaları vardı. Bu savlar yasa bakımından çok yerinde değildi. Her üç kral da İtalya'yı istila etti. İstilalar geçici olarak başarı kazandı. Fakat İspanyollar karşısında yenilgiye uğradılar. İspanya'nın başarısı ve karşı reform İtalya'nın Rönesansına son verdi. Papa 7. Clementis, karşı reforma karşı ve Medici'lerden oluşu sonucu Fransız Kralı 5. Charles'ı dostluğu yüzünden 1527'de Roma'yı büyük kısmıyla protestan olan bir ordunun yağma etmesine neden oldu. Bundan sonra papalar dinsel kılığa büründüler ve İtalyan Rönesansı son buldu. İtalyan devletlerinin sonu. İtalya'daki erk iktidar oyunu inanılmaz ölçüde karmaşıktı. Çoğunlukla kendilerinin tiranlığını ilan eden küçük prensler bazen bir büyük devletle bazen öbürüyle bağlaşımlar, ittifaklar kuruyorlardı. Bu oyunu ustalıkla oynamamaları demek köklerinin kazınması demekti. 1494'te Fransızlar gelene değin hemen hemen kansız, sürekli savaşlar olmuştur. Parayla tutulmuş askerler, mesleksel risklerini azaltmaya istekliydiler. İtalyan savaşları sadece ticarete karışma ya da İtalyan servetinin artmasına engel olmaması açısından görülmemeli. Devlet yönetme becerisi çıkmıştı ortaya. Bilge devlet adamı yoksa da. Fransızlar geldiğinde ülkeyi pratik olarak savunmasız buldular. Fransız birliklerinin savaşta halkı öldürmesi İtalyanları dehşete düşürdü. Sonuçta Fransız-İspanyol savaşları acı ve yoksulluk getiren ciddi savaşlardı. İtalyan devletleri birbirlerine karşı entrikayı sürdürürken ulusal birlik için herhangi bir duyguya sahip olmaksızın İspanyolların ya da Fransızların yardımına başvurdular. Sonunda bütün İtalyan devletleri yıkıldı. Amerika'nın ve Ümit Burnu'nun bulunuşuyla İtalya'nın önemini kaçınılmaz ölçüde yitirdiği söylenebilir. Fakat çöküş daha felaketli ve İtalyan uygarlığının niteliğini daha az ortadan kaldırıcı olabilirdi. Platon etkisi. Felsefede büyük bir başarı dönemi değildi. Rönesans ancak 17. yüzyılın büyüklüğüne esaslı bir başlangıç olan kimi şeyler yaptı. Önce zekayı dar bir boğaza sokan katı skolastik sistemi yıktı. Platon'u inceleme geleneğini canlandırdı hiç değilse. Platon'la Aristoteles arasında bir seçim yapabilmek için gerekli bağımsız düşünceyi ortaya çıkardı. Platon, Aristoteles üzerine yeni Platonculardan ve Arap yorumculardan bağımsız bilgi sağlanmasını da Rönesans'a borçluyuz. En önemlisi Rönesans, zeka işlevliğini önceden belirlenmiş katılığın korunmasına yönelen kapalı düşünce olarak değil de zevk ve sevinç dolu toplumsal serüven olarak görme alışkanlığını yüreklendirmiştir. Skolastik, Aristoteles'in yerine Platon'un konulması, Bizans bilimiyle ilişki sonucunda çabuklaştırılmıştı. Zaten Doğu ve Batı kiliselerini nominal olarak birleştiren Ferrara Konsülü 1438, Bizanslıların Platon'un Aristoteles'e üstünlüğünü savundukları bir tartışma alanı olmuştu. Gemistos Platon adlı katışıksızlığı kuşkulu ateşli bir Grek Platoncusu, Platonculuğu İtalya'da yaymak için çok çaba harcadı. Kardinal olan Grek Besarion ve Cosimo ve Lorenzo dei Medici de Platon'a bağlanmıştı. Floransa Akademisi Cosimo'nun yapıtıdır. Akademiyi Lorenzo sürdürmüştü. Bununla birlikte zamanın hümanistleri felsefede özgün bir şey yaratmaya, zamanları kalmayacak ölçüde eskiye ilişkin bilgi sağlamakla uğraşıyordu. Rönesans halk hareketi değil. Rönesans bir halk hareketi değil, liberal patronların, özellikle Medicilerin ve hümanist papaların desteklediği bir avuç bilgin ve sanatçının başlattığı bir eylemdi. Fakat bu patronlar için Rönesans çok daha az başarılı olabilirdi. 14. yüzyılda Petra ve Boccaccio zihnen Rönesans'a bağlıdırlar. Fakat zamanlarının değişik siyasal koşulları nedeniyle doğrudan doğruya etkileri 15. yüzyıl hümanistlerinden daha azdı. Rönesans bilginlerinin kiliseye karşı tutumunu basit biçimde anlatmak güçtür. Onların kimi gerçekten özgür düşünceli kişilerdi. Ölümün yaklaştığını duyduklarında kiliseyle barışarak en kutsal yağla yağlandıkları halde vazgeçmemişlerdi özgür düşünceden. Kimi ise çağdaş papaların kötülüğünden olumsuz anlamda etkilenmiş fakat onların hizmetinde bulunmaktan da hoşnutluk duymuştur. Kilise adamlarının özelliği. Tarihçi Guicciardini 1529 yılında şunları yazmıştı. Rahiplerin tutkusu, cimriliği ve müsrifliğinden kimse benden çok nefret etmez. Yalnız saydığım kötülüklerin kendi içlerinde nefret verici olmasından değil, onlardan her birinin ve tümünün kendisini Tanrı ile özel ilişkilere sahip olarak tanıtan kişilere yakışmadığından doğmakta. Bu nefretimin bir nedeni daha var. Rahiplerin tutku, cimrilik ve müsriflik türünden birbirlerine bu denli karşıt huyları özlerinde birleştirmesi. Yine de çeşitli papaların saraylarında yapmış olduğum görevler kendi çıkarlarım uğruna onların büyüklüğünü istemeye zorladı beni. Durum böyle olmasaydı Martin Luther'i kendim denli sevecektim. Böyle bir sevgi genellikle anlaşıldığı ve açıklandığı gibi kilisenin getirmiş olduğu yasalardan kendimi kurtarmak için değil, hayasızlar sürüsüne ilişkin oldukları yere götürüp kötülük yapmadan güçleri ellerinden gitmiş olarak yaşamaya zorlamak için olurdu. Burckhardt'ın İtalya'da Rönesans adlı yapıtından aktarılmıştır. 6. bölüm 2. konu. Bu öykünün tatlı bir açıklığı ve hümanistlerin niye reformu başlatamadıklarını gösteren bir yanı vardır. Ayrıca hümanistlerin çoğu koyu Hristiyanlıkla özgür düşünce arasında orta yol görmemişlerdi. Luther'inki onlar için olanaksızdı. Çünkü teolojik incelikler konusunda orta çağ düşüncesine sahip değillerdi artık. Dipnot. İnce teolojik düşünceleri ciddiye almıyorlardı. Onları sorun ederek reformu başlatmıştı Luther. Bir Luther olmaya gerek yoktu hümanistler için. Masuccio, keşişlerin, rahiplerin ve dilenci keşişlerin kötülüğünü anlattıktan sonra onlar için en iyi ceza Tanrı'nın Araf'ı lağvetmesidir. O zaman bunlar sadaka almayıp kendi işlerine dönerler demektedir. Burckhardt, aynı yapıt 6. bölüm 2. konu. Fakat Luther gibi o da Araf'ı reddetmeye cesaret edememiş, Katolik inancının büyük bir bölümünü olduğu gibi sistemine almıştır. Roma'nın serveti sadece küçük bir kısmıyla papalık bölgelerinden sağlanan gelire dayanmaktaydı. O gelir, daha çok Papa'nın cennet açkısını, anahtarını elinde bulundurduğunu savunan teolojik sistemle Katolik dünyadan toplanan haraçlara dayanmaktaydı. Sistemi etkili biçimde kurcalayan bir İtalyan, İtalya'yı yoksulluk ve Roma'yı da Batı dünyasındaki yerini yitirme tehlikesine atmış olurdu. Sonuçta Rönesans'ın ortaya çıkardığı sünnilik dışı İtalyanlık salt zihinseldi, bölünmeye yol açmadı ya da kiliseden ayrı bir halk eylemi yaratmaya yanaşmadı. Bunun tek ayrılığı, istisnası, zihnen orta çağlara bağlı kalan Savonarola'ydı. Bu da bölümsel bir ayrıldı, kısmen istisnaydı. Hümanistlerin çoğu antik dönemde destek görmüş boş inanlardan çoğunu olduğu gibi almıştı. Onlarca büyü, cin ve perilerle uğraşmak kötülenmiş fakat bu uğraşıların olanaksız olduğu düşünülmemiştir. İlk kez Papa 8. Innocentius 1484'te cin ve perilerle uğraşmaya karşı bir buyrultu çıkardı. Bu buyrultu Almanya'daydı ve başka yerlerde dehşet verici büyücü kırımına yol açtı. Astrolojiye özellikle özgür düşünceliler değer vermişti. O eski çağlardan beri ulaşamadığı biçimde moda oldu. Kiliseden kurtuluşun ilk etkisi insanı usçu, akılcı düşünceye yöneltmek değil, zihinleri her türlü antik saçmaya karşı açmaktı. Kardinallerin kuşkusu. Kiliseden kurtuluşun ilk manevi etkisi de felaketliydi. Artık eski ahlaksal kurallara saygı duyulmaz oldu. Devlet yöneticilerinden çoğu mevkilerini ihanetle, kumpaslarla elde ediyor ve oralarda kalmak için türlü zalimlik ve acımasızlıklara başvuruyordu. Kardinaller Papa'nın taç giyme töreni sırasında yemeğe çağrıldıklarında zehirlenme korkusuyla kendi şaraplarını ve kendi şarap sunucularını getiriyorlardı. Brocard adı geçen yapıt 6. bölüm 1. konu. Savonarola dışında o dönem İtalyanlarından herhangi biri kamunun itirazına yol açacak herhangi bir şeyi göze almaya cesaret edemedi pek. Papalığın bozulmasının kötülükleri açıktı ancak o kötülüklere karşı herhangi bir şey yapılmadı. İtalyan birliği konusundaki istek de gözle görünür gibi ise de yöneticiler derleyip toplama yeteneğinden yoksundular. Yabancı egemenliğinin tehlikesi besbelliydi. Yine de her İtalyan yöneticisi başka bir İtalyan yöneticisiyle girişmiş olduğu savaşımda herhangi bir yabancının, dahası bir Türk'ün bile yardımını almaya hazırdı. Bu dönemde eski el yazmalarının yırtılıp yakılmasından, tahribinden, zarara uğratılmasından başka herhangi bir cinayete başvurulduğunu sanmıyorum. Yazmaların tahribinden de her zaman Rönesans adamları suçlu değillerdi. Yeni zihinsel ortam. Manevi bilimler alanının dışında Rönesans'ın büyük artamları meziyetleri vardı. Mimaride, resimde, şiirde yenilik yapmıştı Rönesans. Leonardo, Michelangelo, Machiavelli kişiliğinde büyük adamlar yetiştirmişti. Öğrenim görmüş kişileri ortaçağ kültürünün darlığından kurtarmıştı. Yine de antik döneme bir köle gibi tapmaktaydı adı geçenler. Bilim adamları Rönesans'la birlikte ünlü otoritelerin hemen her konuda savunduğu değişik kanılardan haberli olmuşlardır. Grek bilgisini canlandırarak Rönesans içinde Helenci başarılarla yarışmanın yeniden olanaklı olduğu ve bireysel dehanın Aleksandros zamanından beri görülmemiş bir özgürlükle gelişebildiği zihinsel bir ortamı da yaratmıştır. Rönesans'ın siyasal koşulları bireysel gelişmeden yanaydı fakat dengesizdi. Dengesizlik ve bireycilik eski Yunanistan'da olduğu gibi birbiriyle yakından bağlantılıydı. Oturmuş istikrarlı bir toplumsal sistem gereklidir. Ancak oturmuş her sistem seçkin sanatçılık ve zeka ortamlarını engele uğratmıştır. Rönesans'taki başarıların sağlanması uğruna ne denli anarşi ve cinayete katlanmaya hazırız acaba? Geçmişte çok, şimdi daha az. Sorun toplumsal düzenlemenin gelişmesiyle sürekli olarak daha büyük bir önem kazanmışsa da hala bir çözüme kavuşamamıştır. Üçüncü konu, Machiavelli. Rönesans, kuramsal alanda önemli bir filozof yetiştirmemesine karşın siyasal felsefede üstün bir ada sahiptir. Bu ad, Locolo Machiavelli'dir. Machiavelli karşısında dehşete düşmek adet olmuştur. O gerçekten şaşırtıcıdır kimi kez. Fakat yersiz yüklemelerle, isnatlarla karşı karşıya kim kalır da şaşırtıcı olmaz. Machiavelli'nin siyasal felsefesi, onun olaylar üzerinde kendi yaşantılarına dayanan bir felsefedir. Ortaya atılan bazı sonlara varma yolu incelenir bu felsefede. Bu sonların iyi ya da kötü olmasına bakılmaz. Fırsat düştükçe Machiavelli, arzu ettiği ve hepimizin alkışlayacağı tür sonlardan söz eder. Machiavelli adına yüklenen geleneksel ters yorumlardan çoğu, yapılan kötülükleri açık seçik söylemekten nefret eden ikiyüzlülerin gücenikliliğinden doğmaktadır. Gerçekten eleştiriyi gerektiren yerlerde yok değildir Machiavelli'de. Fakat bu noktalarda o, zamanının koşullarını dile getirmektedir. Siyasal namussuzluk konusunda zekanın bu derece namuslu olması, başka herhangi bir zamanda ya da başka bir ülkede pek zor görülür. Belki kuramsal eğitimlerini sofistlere ve pratik eğitimlerini küçük devletlerin savaşlarına borçlu kişilerin yaşadığı Yunanistan dışında tutulabilir bu kural. Yani siyasal bozukluğu insan düşüncesi orada açık açık dile getirilmiştir. Klasik Yunanistan'da da Rönesans İtalya'sında olduğu gibi küçük devletler bireysel zekaya siyasal açıdan eşlik etmiştir. Silahlı Peygamber. Machiavelli 1467-1527 Floransalıydı. Ne zengin ne de yoksul olan bir hukukçunun oğluydu. 20 yaşlarındayken Floransa Savonarola egemenliğindeydi. Savonarola'nın acıklı sonu Machiavelli üzerine büyük bir etki yapmıştı. Bütün silahlı peygamberler başarıya ulaşır, silahsızlar yenilgiye uğrar demekle böylece Savonarola'yı silahsızlar sınıfına almış olmaktadır. Silahlılar sınıfına da Musa'yı, Sirus'u, Tessessus'u ve Romulus'u alır. İsa'dan söz edilmemesi Rönesans'ın tipik özelliğidir. Savonarola'nın idamından hemen sonra Machiavelli, Felli Floransa hükümetinde küçük bir görev aldı 1498. Önemli diplomatik görevler sırasında Mediciler yeniden iş başına gelene değin 1512, Floransa hükümetine önemli diplomatik işler çıktıkça hizmet etti. Sonra Medicilere daima karşı çıktığından tutuklandı fakat aklandı. Floransa yakınındaki bir yazlıkta emeklilik yaşamı sürdürmesine izin verildi. Yazarlığın nedeni. Machiavelli başka bir uğraşı aradığı için yazar olmuştur. Ünlü Betiyi Hükümdar 1513 yılında yazılmış ve görkemli Muhteşem Lorenzo'ya adanmıştır. Machiavelli böylece Medicilerin gözüne girmek istiyordu. Bu umudun boş olduğu anlaşıldı sonradan. Hükümdarın tonu belki kısmen pratik amaçtan doğmuştur. Machiavelli'nin daha uzun yapıtı olan ve hükümdar yazıldığı sırada yazılan söyleşiler ya da konuşmalar daha cumhuriyetçi ve daha liberaldi. Hükümdarın başlangıcında cumhuriyetlerden söz edilmeyeceğini, onların başka yerde ele alınacağı söylenir. Söyleşileri okumamış bir kişi, Machiavelli'nin öğretisini tek yönüyle tanımaktan öteye geçemez bu yüzden. Medicileri yola getirmekte başarısızlığa uğradığından Machiavelli yazmaya devam etmek zorunda kaldı. Ölümüne değin kıyıda yaşadı. Öldüğü yıl 5. Charles'ın orduları Roma'yı yağma ediyordu. Sonuçta Machiavelli'nin ölüm yılı aynı zamanda İtalyan Rönesansı'nın da bitimi sayılabilir. Hükümdar bir prensliğin nasıl elde edileceğini, nasıl elde tutulacağını ve nasıl yitirileceğini tarihten ve çağdaş olaylardan çıkarmaya çalışır. 15. yüzyıl İtalya'sı büyüklü küçüklü pek çok örnekle doludur bu konuda. O yüzyılda sadece birkaç yönetici meşruydu. Papalar bile çok kez seçimleri hile ve rüşvetle kazanırlardı. Başarı elde etme kuralları daha dengeli yıllarda görülenlerin bütünüyle aynı değildi. 8. ve 19. yüzyıllarda kimse bir adamın bertaraf edilmesine ve niteliksiz sayılmasına yol açan zalimlik ve hainlikler karşısında dehşete düşmüyordu. En göze batan başarıları Rönesans İtalya'sında kullanılanlar ölçüsünde aşağılık yöntemlerle sağlamış olan çağımızda daha iyi değerlendirilir belki Machiavelli. Hitler'in Alman parlamento binasını yakması, 1934 yılında parti içinde yaptığı tasfiye ve Münih Anlaşması'nı bozması, Machiavelli yönünden devlet yönetimi konusunda artistik bir bilgi olarak alkışlanabilirdi. Borgia'nın şansı. 6. Aleksandros'un oğlu Sezar Borgia övülür hükümdarda. Borgia'nın karşısındaki sorun güçtür. Önce kardeşinin ölümüyle babasının hanedan kurma yolundaki tutkusuna elverişli tek kişi olacaktır. Sonra Papa adına, Aleksandros'un ölümünden sonra papalık devletlerine değil, kendisine ait olacak topraklar fethedecektir. Sezar üçüncü olarak da kardinalleri idare edip gelecek papanın kendi dostu olmasını sağlayacaktır. Sezar Borgia bu güç sonu büyük beceriyle yürütmüştür. Machiavelli'ye göre onun uygulamasından bir hükümdar kendi ilkelerini türetmelidir. Sezar'ın başarısızlığa uğradığı doğrudur. Fakat bu sadece talihin olağanüstü kötülüğünden doğmuştur. Babası öldüğü zaman Borgia tehlikeli bir sıyrılığa yakalanmıştı. Kurtulduğunda düşmanları artık örgenleşmiş, amansız düşmanını papa yapmışlardı. Machiavelli'ye şöyle demiş Sezar: "Her şeyi hazırlamış fakat babamın ölümünde benim de ölüm derecesinde sayrı olacağımı kestirememiştim." Sezar'ın tilkiliklerini yakından bilen Machiavelli şunları söyler: "Dükün, Sezar, bütün eylemlerini yeniden gözden geçirince ayıplanacak bir şey bulamıyorum. Tersine onu şans ürünü ya da başkalarının silahlarıyla erke yükselmiş, herkesce öykünülmesi gerekli bir örnek olarak ileri sürmeye zorlanmış saydım kendimi. Ve öyle de davrandım." Krallık ve Din Adamlığı. Dinsel prenslik üzerine adlı ve sıkça anımsatılan ilginç bir konu yer almaktadır hükümdarda. Konu, söyleşilerde söz edilenler dikkate alındığında Machiavelli'nin düşüncesinin bir bölümünü kapsar, bir bölümünü gizler. Gizlemenin nedeni kuşkusuz, hükümdarın Medici'leri hoşnut etmek için tasarlanmış ve bir Medici'nin tam papa olacağı sırada yazılmış olmasıdır. O sırada papa seçilmek üzere olan Medici 10. Leon'dur. Hükümdar, dinsel prenslikler noktasından tek güçlüğün onları elde etmek olduğunu söyler. Bu tür prenslikler kurulduğunda, ele geçirildiğinde zaten eski dinsel geleneklerle korunur. Eski dinsel gelenekler hükümdarları, onların davranışı ne olursa olsun erkte tutmaya elverişlidir. Prensliği yönetenlerin orduya gereksinimi yoktur. İnsan zihninin aşamadığı yüksek davalar destekler onları. O hükümdarlar Tanrı yönünden yüceltilir ve korunur. Onları tartışmak küstah ve ahmak bir kişinin işi olacaktır. Bununla birlikte Machiavelli, 6. Aleksandros'un papalığın dünyasal gücünü hangi araçlarla arttırdığının araştırılmaya değer olduğunu ekler sözlerine. Ahlak sıra düzeni. Söyleşilerde papalık güçlerinin tartışılması daha uzun ve daha içtendir. Burada Machiavelli ileri gelen kişileri bir ahlak sıra düzenine sokar. En iyisi ona göre din kurucularıdır. Ondan sonra monarşi ya da cumhuriyetin kurucuları, en sonra da edebi sanatlarla uğraşanlar gelir. Bu kişiler iyidir. Fakat dinleri tahrip edenler, cumhuriyetleri ya da krallıkları yıkanlar ve güzel sanatların ya da erdemin düşmanları kötüdür. Tiranlıkları kuranlar, Julius Caesar dahil, tiranlık kurucuları da kötüdür. Öte yandan Brutus iyidir. Bu görüşle Dante arasındaki karşıtlık, klasik edebiyatın etkisini gösterir. Dante, dinin devlette önde gelen bir mevki olmasını istiyordu. Bu durum dinin doğru oluşundan değil, toplumu birbirine bağlamasından doğmaktaydı. Romalılar fala inanmakta ve ona aldırış etmeyenleri cezalandırmakta haklıydı. Machiavelli, kendi zamanındaki kiliseyi iki türlü eleştirmiştir. Eleştirilerden biri, kilisenin dinsel inanç perdesi altında yürüttüğü kötü davranış, öbürü ise papaların dünyasal gücü konusundaydı. Papaların dünyasal gücü esin verdiği politikayla İtalya'nın birleşmesine engel oluyordu. Bu eleştiriler büyük bir vurguyla dile getirilmiştir. İnsanlar, dinimizin başı olan Roma Kilisesi'ne yaklaştıkça daha az dinsel oluyor. Bu kilisenin yıkılması ve cezasını bulması yakındır. Biz, İtalyanların dinden sapışı ve kötülüğü Roma Kilisesi ve onun rahipleri yüzündendir. Fakat bizim için bir şeyin daha nedeni olmaktadır, felaketimizin. Bu da kilisenin ülkemizi bölüşü ve bölmeyi sürdürüşüdür. Machiavelli'nin düşüncesi 1870 yılına değin doğru kaldı. Bu parçaları dikkate aldığımızda Machiavelli'nin Cesar Borgia'ya karşı duyduğu hayranlığın onun amaçları nedeniyle değil becerisinden doğduğu varsayılmalıdır. Üne götüren ustalık ve eylemlere karşı duyulan hayranlık Rönesans zamanında çok büyüktü. Bu tür bir duygu doğallıkla daima var olmuştur. Napolyon'un düşmanlarından çoğu onu askeri bir stratejist olarak hayranlıkla karşılamışlardır.